Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler değerli dinleyenlerimiz. Bir gönül sadası ile yine birlikteyiz. Gönül sadasında kıymetli hocamız Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar ve değerli kardeşim Mehmet Dinç beraber sohbet ediyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Safalar getirdiniz. Safa. Merhaba Mehmet.
Merhaba.
Kıymetli hocam gün geçmiyor ki üzüntü verici bir olay yüreklerimizi dağlamasın. Bu olayların geriye doğru izini sürdüğümüzde çoğu zaman mesuliyetle ilgili bir problemle de karşılaşıyoruz. Genel olarak dünyada da bizim ülkemizde de mesuliyet ahlakının azalmasıyla ilgili bir şikayet dile getiriliyor. İnsanlar yol açabilecekleri acıları, kederleri çok fazla hesap etmeden bazen bir davranışta bulunuyorlar ve o davranış hiç umulmadık bir zamanda, umulmadık bir zeminde büyük kederlere ve acılara yol açabiliyor. Mesulüm o halde varım demişti bir filozof. Sorumluluk insanın üzerinde çok önemli bir yüktür. Dağların yüklenemediği emanetin insan tarafından yüklenilmesi geliyor aklıma. İnsan evladı aslında sorumluluğa talip olan bir varlık. Yani dağların dahi yüklenemediği bir sorumluluğa talip olmuş bir varlık. İnsanın sırtına bu sorumluluk yüklenmiş. Arzu ederseniz efendim buradan başlayalım.
Peki.
Siz nasıl bu meseleyi ele alıyorsunuz?
Şimdi bir kavram söz konusu olduğu zaman bizim zihnimiz onun mütekabili olan kavramı çağrıştırır. Biz ikili düşünürüz daima, sıcak soğuk, gece gündüz, uzun kısa gibi, ağır hafif gibi. Dolayısıyla mesuliyetin karşılığı nedir diye düşündüğüm zaman karşıma bencillik çıkıyor, egoizm çıkıyor. Tabii insanlık tarihini bir miktar okuyunca görünen o ki özellikle 20. yüzyılın son yarısında ve 21'in ilk dörtte birinde bencillik çok öne çıkmış vaziyette. Yani birey kendisini her türlü hakka sahip olarak mütalaa ediyor. Öyle görüyor. Bu görüş aynı zamanda kendisine büyük bir özgürlük alanı açıyor. Vehmine kapılmasına sebep oluyor. Diyor ki ben her şeyi yapabilirim. Buna hakkım vardır. Buna layığım. Bu imkanlar benim elimde olmalıdır. Bu imkanları kısıtlayan her şey mesuliyet kavramının kapsamına giriyor. Ve hiçbir şeyden mesul değilim diyor. Dolayısıyla mesuliyetle bencillik veya bireysellik ters kavramlar, birbirinin tersi olan kavramlar, makursan mütenasip eski tabirle ters orantılı. Peki bu bencilliği kim öne çıkarıyor? Bir de onu konuşalım. Bu bencilliği küreselciler öne çıkarıyorlar. Dünyada malum bu teknolojik imkanların haberleşme, imkanların artması neticesinde sermaye artık akışkan hale geldi. Ve küreselciler sermaye üzerinden, kapital üzerinden para kazanıyorlar, güç kazanıyorlar. Bunlar da kitleyi her türlü mesuliyetten ari, sadece kendisi için yaşayan ve kendisi için isteyen ve kendisi için tüketen bir olgu haline getirmek noktasındalar. Böylece bir fasit daire oluşmuş vaziyette. Küreselcilerin her zaman söylüyorum, burada da tekrarlayayım, elinde büyük medyatik imkanlar var. O imkanlarla kitleyi yönlendiriyorlar. Biraz evvel sözünü etmeye çalıştığım, ben her şeye layığım, elimde bu imkanlar olmasa da bunların bana verilmesi lazım anlayışı, küreselcilerin medyatik tasavvurları ve tasarrufların neticesinde ortaya çıkıyor.
Kıymetli hocam, çok özür dileyerek araya gireyim. Burada Hazreti Musa'nın göz bağcılarla olan meselini de belki hatırlamak lazım. Musa'nın asası göz bağcılarının veya işte o aldatıcıların iva şebekesinin, küresel iva şebekesinin, evet, zamanının onları da yok ediyor.
Tabii.
Onların var olmayanı varmış gibi gösteren yanılsamalarından da insanları kurtarmış,
tabii,
oluyor.
Hatta şöyle, madem oraya girdiniz onu biraz daha netleştirelim. İlk bakışta Firavun'un sahirün alim dediği, bilen sihirbazların yaptığı şeyler Cenab-ı Musa'yı da endişeye sevk ediyor, beşer olması hasebiyle. Ama vahiy geliyor. Korkma ve elindeki asayı at. Demek ki ben şöyle düşünüyorum, böyle niyaz ediyorum. İnsanlık inşallah bir Cenab-ı Musa bekliyor. Vahiyin ışığında elindeki asayı atan ve teslim olan bir Cenab-ı Musa bekliyor. Sihirbazlar, Firavun'un sihirbazları o yaptıkları sihrin gerçek manada bir etkisi olmadığını biliyorlar. Ve Musa'nın asasının o canavarları yok etmesini de görüyorlar ve Musa'ya iman ediyorlar. Ama küreselcilerin hak fakikat karşısındaki imanı noktasında ciddi tereddütlerim var. Bir de tekrar dönersek hadiseye, kitleyi yönlendiriyor medya vasıtasıyla. Onun için ben dostlarıma ve torunlarıma, öğrencilerime çok fazla medyaya girmeyin. Yani ahvali takip edin ama bu sosyal medya vesaireye girmeyin, etkilenirsiniz. Ben başta girmiyorum, kullanmıyorum. Çünkü etkileniyor insan. Ve istetiyor. Kimden isteyeceksiniz? Görünenden istiyorsunuz. Görünen kim? Siyasal iktidar. Onun için milli devletler yok oluyor diyorlar. Tabii bu bir paradigma şu anda. Tahterevalli gibi bir iniyor bir çıkıyor. Ama tekrar mesuliyete dönersek, bireyselliği, bencilliği çok ön plana çıkardığınız zaman mesuliyet duygusunu kaybedersiniz. Bunun bizdeki İslam'daki karşılığı, bireyselliği çok öne çıkarmak demek, nefse emmareyi beslemek demektir. Nefse emmare doymayan nefistir. Esas itibariyle bizim hayatımız, yani bedensel varlığımız sınırlıdır ama içimizdeki nefis doymaz. Zaman zaman o bedensel varlığı çürütecek kadar da vahşileşebilir, azabilir. Ama işte bu şekilde küreselciler insanlara düşünemeyen, sadece tüketen ve itaat eden makineler haline getirmeye çalışıyorlar. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Çocuklarımızı da muhafaza buyursun. Torunlarımızı da muhafaza buyursun. Ve bendeki şey böyle, bireysellik, bencillik ve mesuliyet ters. Esas itibariyle insan mesul oldukça, mesuliyetini idrak ettikçe ve o mesuliyetin gerektirdiği davranışları gösterdikçe şahsiyeti gelişir ve oturur. Kendi varlığını hisseder. Kendi varlığının hazzına varır. Kendi yaratılmışlığının, kendi varoluşunun hazzına varır. İnsan bir manada mesuliyetiyle de vardır ki, siz biraz evvel söylediniz. Mesulüm, o halde varım. Benim girişte söyleyeceklerim, son zamanlardaki bir takım hadisat, burada onları tekrarlamaya gerek yok. Çünkü kötülüğü tekrarladıkça kötülük de büyüyor. Ama ben bunu görüyorum. Hepimizin, hepinizin, bütün dünya insanlarının mesuliyeti vardır. İnsan olmak demek, mesul olmak demektir.
Efendim, bir söz okumuştum. Sorumlu olmayan sorumlu olur diyordu. Ha, evet. Hakikaten bu sorumlu kalmak esasında insana iyi gelen bir şey. Bir duvar yazısında da şöyle bir şey görmüştüm. Diyor ki 7 yaşından sonrası sarmadı diyor. Şimdi 7 yaşına kadar hiç sorumluluk almadan yaşamış. 7 yaştan sonra sorumluluk alması gerekiyor. Hayattan lezzet almaya veriyor. Ama sorumluluk alsa esasında hayat da lezzet vermeye başlıyor.
Tabii yani bir problem çözüyorsunuz. Omuzunuzda bir yük var. Siz zaten o yük için yaratıldınız. Evet. O yükün altında Cenab-ı Allah sizin nasıl davrandığınıza bakacak. Bir imtihan veriyorsun. İmtihan verdikçe güzelleşirsiniz. Kendinize olan itimadınız artar. Etrafınıza güzel örnekler sergilemeye başlarsınız. Ve insanlar sizi ararlar, severler, merak ederler.
O halde psikolojik sağlıkla da çok alakası var, sorumluluk alakası.
Aslında sen Eksüperi'nin bir sözü geliyor aklıma. Hiç kimse diyor sorumluluk duygusuyla umutsuzluğa aynı anda sahip olamaz. Yani sorumlu insan aslında umutlu insandır. Sorumlu insan taşı taş üzerine koyan insandır. Yarını güzel bir şekilde inşa edebilirim diyen insandır. O kendini kainattaki her zerreden mesul hisseder. Şimdi siz bireycilikten bahsettiniz. Bizim literatüre haşin bireycilik olarak geçen bir kavram var kıymetli hocam. Haşin bireycilik artık bireyciliğin de ötesine taşma. Modern batı toplumlarında sıklıkla gördüğümüz bir haleti ruhiyeyi işaret.
Agresivlik mi oluyor?
Evet, yani benim için her şey mübahtır. Benim önümdeki her türlü engeli kaldırırım bu toplumun rağmına olsa bile anlayışını yansıtıyor. Yine modern topluma baktığınız zaman anlam kaynağı benliğin ta kendisi haline gelmiş. Benim için iyiyse iyidir. Batı modernitesiyle geldiğimiz bu noktada benliğin aşırı derecede bir ululanmasını görüyoruz. Nitekim son 20-30 yıllık çalışmalar narsistik kişilik tipinin toplumlarda, batı toplumlarında daha ziyade giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Kendi nefsini ululayan, kendi nefsine tapınan, kendi benliğini her şeyin önüne koyan bir kişilik tipinin böyle bir veba gibi çoğaldığını bize gösteriyor. Ve anlam kaynağı olarak insanın kendisi dışında bir ülkü, bir ideal, bir bütünlük araması yerine sadece kendine yönelmesi, kendi menfaatlerine yönelmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da neticede birbiriyle savaşan bir sürü ego çıkarıyor ortaya.
Evet, evet. Bütün yani, toplumsal bağlar önce zayıflıyor, evet, sonra gevşiyor ve sonra çözülüyor ve birbirine karşı mütecaviz hale geliyor.
Mütecaviz hale geliyor. Kamusal iyi kayıplara karışıyor. Yani hepimiz ortaklaşa bir toplumun iyiliği için çalışmak dururken her birimiz sadece kendimizin iyiliği için çalışmaya başlayınca bu sefer kamusal iyi de ortadan kalkmaya başlıyor.
Ve bu başlıyor. İyi maddi boyutuyla iyi. Mesela ben sizi böyle söyleyince aklıma şöyle bir şey geldi. İşte bizim gençliğimizde akademide uğraşırken yurt dışında veya yurt içinde bir takım çok egoist insanlar vardı. İlim noktasında egoisttiler. Mesela kitabı vermezler, makaleyi göstermezler. O zaman çok kolay erişilmiyordu, bu internet vesaire yoktu. Kütüphane, fişler vesaire. O dahi etrafında bir şey yaratırdı, bir negatif etki alanı yaratırdı. Hiç unutmuyorum, isim vermeyeceğim, kurum da söylemeyeceğim. Hoca, ki biz o zaman asistandı veya yeni doçentiz, hocamızın bulunduğu çevrede bir zat bu noktada bayağı temayüz etmiş. Hoca ona Firavun o derdi. Ki hocamızın böyle maneviyatla zahirde gördüğüm kadarıyla çok fazla bir alakası yoktu. Ama Firavun tabirini hususen kullanırdı. Daha sonraki yıllarda da o kimse emekli olduktan sonra da bizler işte o zaman akademik olarak belli noktalara gelmiştik. Ama derslerini bırakmıyor. Kendi egoist tavrıyla bilimsel varlığını sürdürüyor. Yaşı kemale ermiş. Genç profesörler de bunun artık hayattan çekilmesi lazım. Üniversiteden değil, hayattan çekilmesi lazım ki bize yaraşılsın diyorlardı. İlim sahasında dahi bir negativite oluyor. Kendi arkadaşı o Firavun diyor. Hı. Aynı dönem mezun olmuşlar ikisi de. İkisi de meslektaşlar. Hocamız daha mütevazı çalışmış. Ötekisi daha sert ve itiyordu insanları. Böyle korkutucu bir hava vardı. Ki bu ilimde oluyor. Sanatta bu kadar yakından alakadar olmadım. Ama bireysel hayatta, maddi hayatta, yani tüketim malında, evde, otomobilde, tüketim malında, belki mücevherde, bu hırs etrafı boşaltıyor. Size dalkavukluk yapan, o şekilde yaklaşan bir grup insan olabilir. Ama o güç elinizden gittiğinde fevkalade yalnız kalıyorsunuz. Feci bir şey yani. Mesuliyet böyle bir hadise. Ben kendi hayatıma bakıyorum. Şu anda yaşlı bir insanım, torunlarım var. Torunlarla ilişkiyi dahi mesuliyet üzerine kurmak zorundasınız.
Nasıl yapıyorsunuz?
Onlara karşı vazifeleriniz var.
Evet.
Bunun başında müsamaha geliyor. Torunların bazı hareketlerini müsamaha ile karşılayacaksınız. O da bir manada mesuliyet. Onun yaptığı hatanın üstünü örtüyorsunuz. Sorumluluğu alıyorsunuz. İşi yumuşatıyorsunuz. Bizde torunlar elhamdülillah yani 30'a yakında var. Teenage olmayan da var.
Yani evet, ne güzel.
Böyle güzel.
Kaç torununuz var?
5 tane var.
Maşallah.
Allah başlasın. 3 oğlan, 2 kız var. Evet. Hepsi ayrı. Onlarla da yani mesela bu 6 yaşındadır deyip ona karşı mesulsünüz. Yapmanız gereken davranışlar var ki o öğrensin.
O zaman efendim mesuliyet çok böyle her tarafı insan hayatını geniş, kuşatan bir kavram.
Geniş, çok geniş.
Bir de benim acizane gördüğüm efendim bu eskiler bu tür meselelerde hastalık olarak bahsediyorlar. Sorumsuzluk, bencillik, kalbi hastalık veya ahlaki hastalık bahsediyorlar.
Tabii. İslam medeniyeti öyle diyor zaten.
Evet, ve nasıl hastalık yayılır genişlerse bu tür meselelerde de hastalık yayılıyor. Yani insan topluma karşı sorumluluğunu üzerinden attığında sonra o hastalık ilerliyor. Ailesine karşı sorumluluğu da atıyor.
Tabii.
Nihayetinde kendine karşı sorumluluklarını da atmaya, kendi sorumluluklarını başkasının yerine getirmesine bakmaya başlıyor.
Evet, aynen.
Bu noktada efendim sorumluluk almakla alakalı dinleyicilerimiz hiç şüphesiz ne kadar önemli olduğunu sizlerin sözleriyle anlamışlardır ama benim gibi dinleyiciler için nereden başlamak lazım acaba sorumluluk almaya?
En kolay yerden. Size en kolay neresi geliyorsa. Hı. En kolay bu. Şimdi şöyle, yani tabii ki belli bir terbiyeden geçen insanlar, hatta onun adını da söyleyelim, yani İslam medeniyetinin terbiyesinden geçen insanlar zaten bidayeten itibaren sorumluluk alıyorlar. Ama geçmeyen bir insan için bu eksikliği hissedip ben nereden başlamalıyım diye bir sual gündeme gelirse size en kolay ve en sempatik gelen yerden başlamak zorundasınız. Bu öyle olur. İnsan varlığı bir şey yapmak noktasında mecbur kaldığı zaman sevmek gündeme geliyor. Hoşuna gitmek gündeme geliyor. Çünkü nefsimiz istemez. Ağır gelir. Ama bir yerinden ona birisi sempatik gösterir. Mesela benim şahsen annem ve babamda gördüm. Yani bu sevgiyle, muhabbetle, sempatik göstermeyle, sevdirmekle alakalı bir şey, ses tonuyla, yeri ve zamanında müdahalesiyle bunlar görünüyor. Peki böyle bir imkanı olmayan bir insan O da bakacak yani hoşlandığı birisinden bir hak ve hakikat mesajı alırsa, oradan bir haber gelirse, bir nasihat gelirse en kolay yerden başlamak lazım. Aksi halde ilmekler çok karışır. Zor dersler önce dinmesinler. Şimdi yine torunlardan bahis açalım. Önce düz çizgi çizmesini öğretiyor öğretmen. Kalemi alıyor, birbirine eşit boyda düz çizgi çiziyor. Sonra A harfi yazıyorlar, büyük A harfi yazıyor. Çünkü düz çizgi çizemiyor çocuk. Sayfada da düz çizgi çiziyor. Sonra yuvarlak çiziyor. İşte o oluyor, sıfır oluyor vesaire. En kolay yerden başlamak lazım. Bazen biz de çocuk gibiyizdir. Varlığımızın tecrübe etmediği bir şeyi yapmaya başlarsak çok zor gelir bize. Esas itibariyle çok ileri yaşta olsak bile onu hiç tecrübe etmediğimiz için niye ben ona selam vereyim diye başlarsınız. Ama birisi ters bir anlam çıkmadığı halde bir başkasına selam verse, bu karşıdan da o selamın karşılığını bir tebessümle alsa, bunu görseniz, peki bu insanlar bana çıtık bakmasalar da yumuşak baksalar, sen de bir selam ver dese, böyle başlar hadise yani. Şimdi mesela selam meselesi çok tipiktir gündemde. Niye ben ona vereyim, o bana versin? Yahu sen ver. Yok canım, ben şöyleyim, ben böyleyim. Ben bunu çok yaşadım yani.
Farklı. İlla karşıdan bir işaret görmeden selam vermeme yani.
Evet yani, ben daha büyüğüm, bilmem neyim, hocayım, zenginim, şuyum, buyum. Ama görüyoruz mesela bir tam tersi bir noktada bir genç bir delikanlı geliyor. Yaşlı bir adam, gün görmüş, ona hatır soruyor, selam veriyor. Çocuk şaşırıyor. O da ona selam verince arada bir muhabbet sıcaklığı doğuyor, bir hararet doğuyor. Bunu gören öteki, yahu diyor, insanlar buna çok sert bakıyorlar. Sen de bir selam ver, yumuşasın ortalık. Heves ediyor, özeniyor. İşte özendirecek vesileler lazım.
Bu örneklik de o zaman sorumluluk ahlakının içerisinde. Tabii, değil mi efendim?
Zaten toplumsal sorumluluk. Biz örnekle başlarız hadiseye. Kitapla olmaz bu iş. Şimdi mesela öğretmen, gene bir torunlardan konuşalım. Anaokuluna giden bir torunum var. O öğretmeni çok hoş bir genç hanım. Anladığım kadarıyla yumuşacık. Bir defa çocuklar sevdiler. Sevince referans veriyorlar, anlatıyorlar. Veliler sevdiler yani. Güzel örneklik çok önemli. Bulunduğunuz yere göre dedenin örneği başka, profesörün örneği başka, ilk mektep mualliminin örneği başka veya öğretmeninin, idarecinin, yöneticinin, askerin hepsinin örneği başka. Onun kuralları var. Ama örnek çok önemli. Biz de öyle. Son şeye gelelim. Cenab-ı Rabbül Alemin kulunu yarattı. Kitabı da yolladı. O kitabı doğumumuzla beraber biz esasında tabularası olarak doğmuyoruz. Bizim içimizde bazı reel yapılması ve yapılmaması gereken şeyler var. Bak, modernite tabularası diyor. Tarafı geçelim, biz öyle doğmuyoruz. Ama demek ki yeterli değil. Peygamberleri yolladı. Peygamberler işte örnekler. Mükemmel örnekler. Ekmel örnekler. Onlara bakıyoruz. O oradan ala meratibim aşağı doğru geliyor hadise. Onlara bakıyoruz. Dolayısıyla selamı sen ver. Fıkara sadakayı sen ver. Garibi hatırını sen sor. Bunu böyle yapınca
bir başkasına sorumluluğu tevdi etmek.
Etme yani. O, evet. Öteki görüyor. O zaman ben de yapayım diyor. Yapınca peki bu garibin hali ne şu? Ben de ona diyor bir şeyler vereyim diyor. O zaman ver işte, sen de başlıyor hadise. Verdikçe güzelleşiyorsunuz. Hafifliyorsunuz. Bunu halbuki okuyoruz ya. Modernist insan o da çalışsın, o da kazansın diyor. Ama kader diye bir şey var. Allah bizleri zor suallerle imtihan etmesin. Bir anda varken yok oluyor.
Tabii. Kıymetli hocam, ben bizim mesleğimize Philippe Ariye, ünlü Fransız tarihçisi, elem doktorluğu diyor. Elem doktorluğu. Biz elem hikayeleri dinliyoruz bazen, çoğu zaman. Varken yok olan o kadar insanla karşılaştım ki artık neredeyse 40 yıla yaklaşan meslek hayatımda.
Allah size kuvvet versin. Herhalde.
Amin, amin. Dolayısıyla bu sorumluluk ahlakı biraz da şöyle bir dünya görüşüne yaslanıyor diye düşünüyorum. Her varlığın birbirine muhtaç ve bağımlı olduğu hissine. Yani biz diğer insan kardeşimize muhtacız. Bugün bizde olan yarın onda olabilir. Bugün bizde olan yarın bizde olmayabilir. Ama biz bu menfaat duygusuyla ona yardım ediyor değiliz. Yani yarın o da bana yardım etsin diye yardım ediyor değiliz. Varlık kırılgan, bunun farkındayız. Sahip olduğumuz her şey geçici. Bu dünya saltanatı geçici. Her şey karışıp, toza karışıp buharlaşma istidadında. Hani katı olan her şey buharlaşıyor diye bir meşhur sözü var ya.
Aynen öyle.
Dolayısıyla varlığın birbirine muhtaç ve bağımlı olduğu bir dünyada her birimiz ötekinden mesulüz, diğer insan evladından mesulüz, üzerine bastığımız kainattan mesulüz, kirlettiğimiz tabiattan mesulüz.
Burası çok önemli işte, evet.
Evet. Bu bilinçle varlığa bakan, mesuliyet ahlakıyla varlığa bakan bir insan kolay kolay ne kalp kırar, ne incitir, ne de kainatı incitir.
Çok doğru.
Yani kainatı da kirletmez. Sigara izmaritini sokağa atmaz. Sokağını temiz tutar. Efendim, bir ağacın dalını kırmaz. Tabiat bilinci de gelişmiş olur diye düşünüyorum. Ne dersiniz
tabii,
acaba?
Tabii, aynen öyle. Çünkü şöyle, biz bu dünyada emanetçiyiz ve emanete hıyanet etmemekle mükellefiz. Neden emanetçiyiz? Çünkü bu dünyaya biz isteyerek gelmedik. Biz isteyerek de gitmeyeceğiz. Bu isteyerek tabiri çok izafi bir tabir. İnsanı çok çile yoldan da çıkarabilir. Çok istikametini de muhafaza ettirebilir. Aldığınız değerler terbiyesine bağlı. Bu dünyaya takım donanımlarla geldik. O donanımlarla beraber bize bir kader nasip oldu. Ve biz bu dünyayı kullanıyoruz. Çünkü kullanmaya mecburuz. Yaşamak için dünyayı kullanıyoruz. Kaynaklarını, arzını, nebatlarını, hayvanlarını, coğrafyasını, topografyasını, denizini, gölünü, nehirlerini kullanıyoruz. Ama gideceğiz. Bizden sonra başka insanlar gelecekler. Bu emaneti onlara fiziki manada söylüyorum. İşte biraz da buyurduğunuz nokta o. Çevre mühendisliği. Olduğu gibi bırakmalıyız. Tertemiz bırakmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde komşunuz size bir şey veriyor. Sonra dönüştü. Nesrettin Hoca'nın şey gelir aklıma hep, kazan öldü meselesi. Bir fıkra. Öyle olmaması lazım hadisenin. Doğduğuna inanıyorsun, öldüğüne niye inanmıyorsun diyor. Orada çok mühim bir noktaya temas ediyor. Bencillik hadisesi. Adam kazanın doğduğuna inanıyor. İnanmıyor da menfaatine uyduğu için onu kabul ediyor. Peki aynı lojikle baktığınız zaman öldü. O da öldüğünü kabul etmiyor. Bu fıkra günde güncel bir fıkradır aynı zamanda. Şu anda öyle hep Rabbena hep bana öyle olmaz. İşte o tabii aldığımız terbiyeyle bağlı. Mesuliyetimizi idrak ettikçe küçük yaştan itibaren bu terbiyenin verilmesi lazım. Ben insanım. Benim bir takım mesuliyetlerim vardır. Kurallara riayetle ben mükellefim. Ve o kurallara riayet ettikçe ben varlığımın gerçek manasını kavrar hale geliyorum. Aksi halde nefsi emmavenin esir olmaktan başka bir seçeneğim yoktur. Nefsi emmavenin esiri olduğum zaman da ben İslam medeniyeti açısından konuşayım. Hayvandan daha aşağısınız. Niye? Ben bunu merak ettim. Bilebildiğim kadarıyla. Ben de şöyledir. Bir konuyu merak ettiğim zaman bir miktar okurum, üzerinde düşünürüm, dostlarla konuşurum. Ben de bir itminan hasıl olur. O bir yerde durur. Zaman geçer. O itminan başka sorularla sarsılmaya başladığı zaman daha derin okumaya başlarım. Şu anda şöyle, hayvandan niye daha aşağı? Çünkü hayvanda başka yetenekler yok. O sadece içgüdüsünün etkisi altında. Hırsa olmadığı için içgüdü sınırlı. Yersiniz, uyatarsınız. İstikbali düşünmezsiniz. İşte zamanı gelince türünüzün devamı için bir faaliyette bulunursunuz vesaire. İnsanda akıl var ve duygu var. Yani siz akıl denen o kades kabiliyetinizi nefsin emrine verdiğiniz zaman feci bir şey çıkıyor ortaya. Duyguları verdiğiniz zaman daha feci bir şey çıkıyor ortaya. Yani size verilen bu donatılarla bir iş yapmıyorsunuz, sizi çok üst makamlara çıkaracak. Nasıl? Mesela bilgileneceksiniz, belki felsefe yapacaksınız. Hiç dini konuşmuyorum bakın yani. Düşüneceksiniz, belki sanat yapacaksınız. Ama bütün bunları bırakıp nefsinizin esirini olursanız niye kullanmadınız bu imkanlarınızı? Hayvanda yoktu, kullanamadı. Ama sizde var. Kullanmak mecburiyetindesiniz. Kullanmalısınız. Büyük bir hazine var, kullanmıyorsunuz. Bozuk paralarla uğraşıyorsunuz gibi bir şey oluyor yani sonuçta. Ama öteki kolay. Çünkü nefis herkeste var. Ve belli bir yaştan sonra güçlü hale geliyor, reel hale geliyor. Akıl işlenmek istiyor bilgiyle. Hikmetle donatılmak istiyor. Duygu sanatla. Hiç bakın tasavvuftan bahsetmiyorum. Sadece sanattan bahsediyorum. İşlenmek istiyor. İnceltilmek istiyor. Çaba istiyor onlar. Bu çabaları yaptıkça, gösterdikçe varlığınızın gerçek manasına kavuşuyorsunuz. Bu batıda da böyle. Doğu'da da böyle. Tabii Doğu'nun bir de İslam medeniyetinin başka boyutları var. Hiç oraya girmiyorum. Tamamen seküler boyutta konuşuyorum. Dolayısıyla sadece nefsin emrinde olan insan maalesef varlığının, yaratılışın demiyorum özellikle, varlığının kendisine sunduğu, tam seküler bir söylem bu, sunduğu imkanları göz ardı ediyor. Hatta farkında değil manasına geliyor. Bazı insanlarda da büyük bir hasret, ben ne yaptım, aklımı kullanamadım, duygularımı ihmal ettim. O zaman da Bade Harabül Basra. 60 yaşına gelmişsin. Benim öyle bir iki tanıdığım oldu. Biz çok yanlış yapmışız gençliğimizde. Meslektaşlarımdan, dostlarımdan yapacak bir şey yok. İşte onları da küçük yumuşak cümlelerle teselli etmek, yine bu fakire düştü yani. Yok canım, o kadar da değildi filan filan. Ama işte öyle oluyor bazen hayat. Bunlar da birer ibret. Yani bunları görmek de benim için bir ibrettir. Çünkü bak, Allah'ın böyle kulları da var. Bunlar mahrum kaldılar. Belli bir yaştan sonra bir şeyi fark edince tekrar kendinizi donatmak o kadar kolay olmuyor.
Bir insanın elinden ömür boyu inandığı yalanları alırsanız onun elinden o sahte mutluluğu da çalmış olursunuz diyor. İnsan bazen kendini mutlu etmek için inandığı yalanlar vardır. O yalanlar onun tutunduğu şeylerdir, sığındığı saç altlarıdır.
Ama küçük kaşış noktaları onlar. Bir yere kadar ben onları mazur...
Küçük olursa iyi.
Mazur ama ve
ya
mazur.
Ya büyükse hocam?
O feci bir şey.
Ya büyükse?
O feci bir şey.
Ya büyük olursa o yalan? Bütün bir hayatı insan bir yalan üzerine yaşıyorsa. Mesela kendi benliği üzerine, kendi egosu üzerine. O sizin hocanızın meslektaş için Firavun demesi gibi.
Evet.
Firavun dediğimiz şey aslında kendi benliğine perestiş eden kişidir yani. Evet. Hepimizde bir firavunluk istidadı var.
İlim üzerine yapmış. Bir de düşünün ki maddiyat üzerine, yani varlık üzerine, işte evde bilmem neydi, ben şimdi tam sayamayacağım. Belki çok komik kalacak, otomobilde işte filan filan da maddi imkanlar. Şimdi mesela bir söyle deyince aklıma geldi. Bodrum'a yat gelmiş 80 metre. İçinde şu kadar adam var. Hı hı. Bilmem kimin yatı. İşte şu kadar mazot almış, bilmem ne etmiş. Sonra?
Onlar da sanki bana şöyle geliyor. Bir başkasının bakışındaki haset ve kıskançlığı yakalamak için yaşıyorlar.
Tabii. Yalan işte orada zaten yani. Bir başkasında ne kadar güzel insan, ne kadar kamil insan, ben de bunun gibi olsam nasıl oldu acaba yerine erişilemeyen, kıskanılan, gıpta değil haset edilen insan tipinde olmak. Evet, bu varlığı öyle bina ediyorlar.
Bir kamil insan büyük bir ruhsal eforla, ruhsal çabayla kemalat dairesine içeri adım atıyor. Yani kendi nefsiyle çok canhıraş bir şekilde savaşması gerekiyor.
Uğraşıyor değil mi?
Uğraşıyor. Evet. Öyle bir pehlivan ki o kendi nefsini yere yatırıyor. Fakat o maddi varlıklarıyla kıskanıldıklarını düşünen insanların bir kısmı, muhakkak hepsi diyemeyiz o büyük haksızlık olarak, bir kısmı çok kolay yoldan, haram yollarla, haram vesilelerle o büyük varlıklara erişebiliyorlar. Ve bu uğurda da nefisleriyle en ufak bir çaba içine girmeleri gerekmiyor. Yani birinin pehlivanlığı yanında öbürünün sıkletinin hiç esamisi okunmaz aslında.
Evet. Evet.
Yani asıl pehlivan burada.
Tabii.
Nefsini alt eden, nefsiyle güreşen adam asıl pehlivan.
Kalbini öne çıkaran, gönlünü öne çıkaran, muhabbeti, hizmeti,
tabii,
ibadeti öne çıkaran adam. Ötekisi varlığa teslim olmuş adam, o nefse teslim olmuş adam. Siz haram diye bir kavram kullandınız. Bu çok önemli bir kavram. İslam medeniyetine dair bir kavramdır bu. Dede haram diye bir şey yoktur. Legal, illegal vardır. Hı hı. Ben işte ilk kötü hala takip ediyorum. Yaş bayağı ilerledi ama merak ediyorum yani. Etmesem de iyi olur. Görüyorum ki legal beşeri bir şey. Yani legalin sınırını biz çiziyoruz. O sınırı çok rahat oynatabiliriz. Nitekim oynatıyorlar güçlüler. Sınırı bir yere çekiyorlar. Bunun aşağısı illegaldir, üstü legaldir diyorlar yani. Meşru demiyorum. Meşru çok önemli bir kavram, bize ait. Yasal veya yasa dışı. Eğer siz haram dediğiniz anda o sınırı insan çekmemiştir. O sınır ilahi bir sınırdır. Burada belki tekrar belirtmekte fayda var. Yasal ve yasa dışıyla meşru ile gayrimeşru veya haram ile helal çok farklı kavramlar. Aynı manaya kullanılıyor bugün Türkiye'de. Bu yanlış. Yani meşrunun İslam medeniyeti açısından sınırı haramdır veya helaldir gayrimeşrunun. Ve o sınırı da Cenab-ı Rabbül Alemin takdir buyurmuştur. Kullarına da Peygamber Efendimiz tebliğ buyurmuşlardır. Tabii. Ama yasa veya yasal veya gayri yasa dışı dediğimiz zaman onu beşer koyar o kanunu. Dolayısıyla o sınır her zaman oynar. Haram kanunu oynamaz. Böyle baktığınız zaman o büyük maddiyat sahibi olan adam da yasal sınırlar içinde oyununu oynamıştır. Çünkü kuralı kendisi koyuyor. Yasal görüyor sınırı yani.
Evet, bu vesileyle merhum Alev Alatlı'yı da yad etmiş olalım. Onun da meşhur bir konuşması vardı. Yasal olan her şey helal değildir
evet,
diye.
Evet.
Evet. Evet, bugün laf lafı açtı. Yine
sohbet böyle bir
evet,
şey.
Sözler ummanında hiç tahmin etmediğimiz sahillere ulaştık. Kıymetli hocam, gönlünüze bereket. Sevgili efendim. Mehmet, teşekkür ediyorum. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir gönül sadasının daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki programda buluşmak üzere efendim. Hayırlı kalınız.